Ayrım 9. 2 saat sonra ikinci çaya başlarken, hiçbir düzeni olmayacak bir yaşam burada başarılabiliyorsa orada da başarılabilir demektir. Oysa çoğu dinlenceci yüzünü kırıştırıyor, yeni bir düzeni baştan kurmanın 1-2 günlük özgürlüğünü yaşamakla kalıyor. Bu laf bitmeyecek bugün. Ama bitmeden kalması da yazık olacak. Bir şeyleri anlamaya başlar gibiyiz. Arkamızdaki masadan sıkkın bir ses geliyor. Yerim hazır diye rahat rahat bunca yolu tep, gel, 4 ayrı ağzın söylediğinden tek bir anlayabildiğin bir yer olmadı. Telefon ettim, biri bilmiyor, öbürü hatırlar gibi oluyor, yer ayırtıldı ama geciktiniz diyor biri. Hayır, gecikme yok ama ağabeylerim sizden önce gelen biri aileye verdi orasını falan filan. Anlayana aşk olsun. 3 yıl önce benim başıma gelen şey. Adamla ahbaplığımız da var. Olmasa daha mı iyi olurdu acaba? Tıpkı öyle. Ben ağaç diplerinin bile kiraya verildiği o mevsimde parasıyla rezil olmak deneni yaşamış, yaşadığımı yeter bulmuş, bir gece çadırı, bir gece de damı, hem de 8 kişiyle paylaşılan damı tanıdıktan sonra apar topar dönmüştüm. Bu ne yapacak? Ağabey, kaç yıldır geliyorsun? Kimi adamın neler yaptığını hiç mi işitmedin? Sen tek kişisin. Bir tek çantan var. Ailelerin evlerinin yarısını taşıyarak kaldığı, çoğunlukla olduğu yerde barınmayı niye umarsın? Açıklama değişik olabilirdi. Yerini, canı kime isterse verenin gözettiği tek şey kazanç nasıl olsa. Verilen sözlerin tutulmaması kınanmaz ki. Ne olursa olsun kazancını gözetmekse övülür. Kazancın yırtıcılıkla gözetildiği bir dünyada namus sözcüğü üzerine kurulan muhkem bir edebiyatta yaratılmıştı. Bu yırtıcılığın kurbanı olacak kimselerin tüketimi için. 100 şu kadar yıl sonra aynı kurnaz kalabalık yabancı veli nimetimizdir diye özetlenilebilecek bir edebiyat yaratıyor. Ama bu kalabalık kendini aynada görmeyi bile beceremediğinden. İncirin altındayız. Öğle vaktinin kavurculuğu içinde incirin altındaki kum neredeyse soğuk. Yeter ki gölgeyle birlikte yer değiştirelim. Elden geldiğince incirin bir ışını olarak kalalım daire içinde. Yapraklara aralarından sızan göğe doğru konuşuyoruz. Birbirimize pek bakmıyoruz. Hangi söz kimin ağzından çıkıyor belli olmayacak neredeyse. İncirin altındayız. Bir ağacın katmerli bir simgesinin altında. Ara ara bir ter basıyor. Unutuyoruz. Sonra dalıyoruz belki de. Bir arkadaşımla, çok sevdiğim bir arkadaşımla ortak bir çalışmamız var. Daha doğrusu böyle bir çalışmaya girişmek istiyoruz. Bir kasetten çıkan sesleri hem söze hem devime geçirmemiz gerekiyor. Ama bu işi nasıl yapacağımızı bir türlü bilemiyoruz. Bize akıl öğretmek isteyenler var. Bırakın da biz bulalım sözle devinimin çakışacağı yere götürecek olan yolu diyorum. Ansızın arkadaşımla ben karşıt doğrultularda geriye doğru hızla kayıyor, uzaklaşıyoruz birbirimizden. Birbirimizi görmez oluyoruz. Yapmamız gerekeni buluyorum birden. Karşılıklı oturup konuşmamız gerekiyor. Ben uyduracağım, o soracak, ben yanıtlayacağım, o bir takım adımlar atacak, adım adım bulacağız aradığımızı. Arkadaşımı çağırıyorum. Çağırmak istiyorum daha doğrusu. Ama adı usuma gelmiyor. Birkaç at söylüyorum. Söylediğim anda biliyorum. Bulduğum her at yanlış. Kendimi kendimden koparıyorum sanki. Ad doğru çıkıyor bu kez ağzımdan. Ama işitemiyorum. Doğru olduğunu bildiğim adı bilmeden, öğrenemeden kalıyorum. Ter içindeyim. Bildiğim bir ses Eren'in sesi bu. Kulağımın dibinde. Düş mü gördün diyor. Gözlerinin önünde yapraklar, bir an içinde yaprakları gökyüzünden ayırt edebiliyorum. Gözümü yumuyorum, bir çocuk gibi. Evet, adı artık biliyorum ama ölmüş bir arkadaşımla yolunu artık biliyor olsam da hiçbir zaman gerçekleştiremeyeceğim o işin acısını göz kapaklarımın altını yakıyor. Çok mu uyudum diyorum. Eren. Yok, bir şey söyleyecektin sanki. Ses gelmeyince baktım. Gözün kapalı düşünür gibiydin. Bir tuhaf kıpırdadın. Uyku, uygu gibi bir şeyler dedin sonra hafifçe. Düş mü gördün? Dedim o zaman. Her şeyi unutmak istiyorum. Ne diyorduk en son? Kalkıp denize bakıyorum. İncirin gölgesi bugün niye ölüm anlamını taşıyor. Şimdiye dek hep dirimin, taşmanın, taşkınlığın, üremenin tortuları vardı bu gölgede. Ayna, aynada kendine bakma gibi bir şeyler söylüyordum. Eren aynada değil, söylenen sözde değil, bambaşka bir yerlerde olduğumun farkında. Sonra konuşuruz, diyor. Yıllar önce herhangi bir Almancılığını bildiğimizden değil de ona bir ad vermek için Refik'le birlikte yakıştırdığımız Almancı adını hala taşıttığım, artık orta yaşın eşiğine yaklaşan adam, gülmeyen ama asık olmamayı da başaran yüzüyle kumsalda yürüyor. Adına tek dayanak olarak gördüğümüz, o zamanlar eşine pek rastlanmayan yelesi, şimdi çok daha kısa ama modaya uymuş da denemez rahat rahat. İki yanında iki kız, değişmeyen görünüş. İster kumsalda yürüsün, ister asfaltta, attığı adımlarda bir tuhaflık var. Hem uzun bu adımlar, hem de kesik. Ayağını yere bastıktan sonra bir an duraksarmış gibi. Yanındaki kızlarla şakalaşırken gülmek şöyle dursun, neredeyse gülümsemeden sevimli olmasını biliyor olsa gerek. Hep öyle gezer. Kahvede oturup birileriyle sinirlenmeden atıştığını görmüşümdür. Karaya çıkmış bir denizciydi belki de. Sefere daha seyrek çıkıyor, karada belli, benimsediği bir işi olmamasının özgürlüğü içinde ufak tefek değişik işlerle uğraşıyor, sık sık bir iki gezdiği kızlarla görülüyordu. Kızlar değişirdi ara ara ama hesabını yapan çıksa bu kızların sayısı 6-7'yi geçmezdi herhalde. Sonra eski valinin yaşlı, dul karısının evine girdi bir gün. Güz geldiğinde yaşlı hanım dağın çok arkasındaki kışlık konağına göç etti. O güne dek mırıltının üstüne çıkmayan dedikodu ortalığı gümbür gümbür sardı. Denizciyi gören olmamıştı. Yaşlı kadın yanında nedimeleri her sabah, her akşam kıyıda gezerken de, bahçesinde oturup denize bakarken de, toplanıp konağına dönerken de. Yaşlı kadın 5 yıl ard arda narlar olgunlaşmaya başlarken indi. Yağmurlar başlamadan döndü. Daha ertesi yıl öldüğü haberi ulaştı kıyıya. Ama eski denizciyi bir daha gören olmadı. İncirin altında Almancının uzaklaşmasına bakarken aşağıda suyun dibinde bıraktığı motosikletini işlemeye başlayan küçük avcı sırtına çaprazlama astığı çiftesinin namlusu üzerinden ardında oturan arkadaşına "Hava basmaktan başka bir şey bilmez bu da," dedi. "Bir şey yapacağı yok." Motosiklet kumsalı diş diş çizip karşı burnun ardında itti. Kimdi hava basmakla yetinen? Eren yüzük oyun yatıyor şimdi. Yana doğru bir adım. Gene gölgedeyim. Yanında gidip diz çöküyorum. Denize girelim mi? Diyor boğuk sesi. Anılar belli bir yokuşun sağlayabileceği anlamları taşır ancak. Anahtarı yazılmadıkça bir takım benekler olarak kalan notalar gibi. Motosikleti sırtına çaprazlama astığı çiftesiyle küçük avcının karşıma ilk çıkışı yıllar öncesinin o ipe sapa gelmez gününde olmuştu. O gün aralarında hiçbir bağlantının kurulamayacağı görüntüler, olaylar birbirini kovaladı. Belleğimden çıkmayışı ondan olsa gerek. Sabah 5:30 ancak geçiyordu. Jean heyecandan boğulan sesiyle uyandırmıştı beni. Denizin üzerinde bir hortum hızla ilerliyor, karaya yaklaşıyordu. İkimiz için de yepyeni bir şeydi bu. Karada önce tozlar kalktı, çalılıklar yerinden söküldü. Sonra kiremitler havaya savruldu. Dallar kırılıp uçuştu. Ortalık bulandı, karardı. 100 metre ötedeydi hortum. Sonra saptı. Tepeciğin ardına geçti. Uzaklaştı. Öğleye doğru uzakça bir yerden bir buzağının hortumla havalanıp yere çakıldığı haberi gelecekti. Buralı olmak istemezdim. Bu durumda kalmış olmak canlarını çok sıkıyordur buralıların. Kumulların üzerinden inip çıkarak neredeyse düşe kalka ilerliyoruz. Eski şehrin kalıntıları ardımızda duruyor. Böylesine bir şehir yıkılmadığına, yakılmadığına göre can çekişmediğinin farkına varmadan zenginliğinin, görkeminin söndüğünü olsa olsa bir geçmiş zaman özlemi kılığında duyarak yavaş yavaş ölmüştür. Yaşlı insanların pek çoğu gibi. Ne biliyorsun diyeceğim ama haklı olduğunu ben biliyorum. Öyle. Belki o zamanlarda dışarıdan gelenlerin sayısı, yırtıcılığı, yerlerin sayısını, çalışma, kazanma gücünü çok aşmıştı. Önceleri bu gücü geniş ölçüde kamçılamış olsa bile. Dolayısıyla bu olduklarını anlayasıya kendilerinin de istediği bir şeyleri yaptıklarını sandılar. Belki gerçekleştirdiklerini sandılar diyebiliriz de şuna. Sence şimdikiler bu olduklarını fark ettiklerinde etmemişlerse daha altın yumurtlayan tavuklarını ne yaparlar ki? Kesip yemeği bile başaramayacaklardır derim. Baksana, çevrede her yer mahalle, sit köy olup üzerlerine yürüyor. Bu tavuk kocaman bir canavar olacak. Kekerken, kekerken bir gün onları da yutuverecek. Eski şehirle, eski taşlarla, kalıntının kalıntısıyla birlikte. O kadar. Bir kertenkele bir çalılıktan karşısındakine yıldıradı gitti. Bakıştık. Deniz surlarının önündeki kumsal, insan boyunda bir takım böceklerin salgını altında. Renkler, gövdeler kıpır kıpır. Yanaşıyor, uzaklaşıyor, denize yürüyor, çıkıyor denizden. Buradan bakıldığında, orada burada bir takım insanların ancak seçebileceği, yıllar ne kadar geride kalmış. Sabahın bir er saatinde gelsek, bir yılanın, bir kertenkelenin olsun izne rastlar mıyız kumda? Eren, yarın sabah erkenden gidelim mi? Belki bir iki yengeç görürüz. Deliklerini bulabiliriz en azından. Ne dersin? Sen de buranın geçmişinin özlemi içinde yaşıyor değil misin sanki? Usumdan her geçeni bir bilse, gülebiliyorum gene de. İncirin altında altı da dolu. Nereye gidelim? Şu karınca yuvasının orta yerine, diyor Eren. Herkesin içine. Bu gece de dünkü gibi dalgalı olursa 10:30'dan sonra geliriz buralara en iyisi. Deniz azıcık serin gibi bugün. Biraz yağlanıp oturuyoruz. Kitaplarımızı açıyoruz. Kumsala erken inmiştik. Kumlar yaştı. Kimsecikler yoktu. Koca koca yengeç delikleri, karmaşık kertenkele izleri vardı. Aramızdan bir köpek inmişti kumsala. Deliler gibi uçsuz bucaksız uzamda koşuyor, kendini yere atıp yuvarlanıyor. Yanımıza gelip oyun başlangıçlarına girişiyor. Uzaklarda ufalasıya koşular koparıyor, dönüyordu. Epey oynaştık. Sonra bir gezmen indi kumsala. Köpek gene uzaklara doğru koştu. Bir daha görünmedi. Adam mayosu ayağında güneşin altına yattı. Sonra mayosunu çıkarıp denize girdi. Kumsala dördüncü bir kişi iğnesiye bu işi iki kez daha iğneledi. Öğleye doğru koca kumsalda hala 9 kişi vardık ancak. Motor sikletin ortalığı velveleye vermesi o sıraya rastlıyor. Çiftesi çaprazlama asılı küçük avcı binitini de kendini de surun incecik kalmış gölgesine çekti. Soyunmadı. Çiftesini motosikletine yatırdı. Arkasına bindirdiği arkadaşından başka kimseyle konuşmadı. Kimsenin yüzüne bakmadı. Denize bile. Dinlenmek. Olsa olsa vaktimizi başka türlü kullanmak anlamına geliyor. Eren, düşünme dediğimiz işi kıvırıyor. Yaşlanan insanın vaktini tek başına geçirmek istemeyişi birileriyle konuşmayı yeğlemesi gibi belki diyorum. O dediğine başka etmenler de karışır olsa gerek. Hem ancak gözlemlemiş olabileceğim şeyleri karıştırma şimdi. Vaktini başka türlü kullanma özgürlüğü ayrıca fazla bir şeyler söylemek de olmuyor. Buraya gelen, gelebilen herkes olanakları ne olursa olsun. Duruyor. Vaktini durmadan gezerek geçirebilenler de var. Onları düşünmüyorum. İster uzun ister kısa, sınırlı bir vaktini geçirmeye gelenler diyorum. Hızlanıyor. Olanakları ne olursa olsun, düzenli yaşayışları ne olursa olsun, nerede yaşanıyor olursa olsun, bu yaşamları değişik bir yere, o olanakların ancak bir parçasını sağlayan bir yere gelmek için yola çıkıyorlar. Çayın soğuyor. Bırak gırgırı. Canının niye sıkıldığını, beni niye düşündürdüğünü anlamaya çalışıyorum. Hızımı kesme. Yola çıkıyorlar ama bir ölçüde rahatlarını, paralarının karşılığını almaktan, istemekten vazgeçmeyerek. Genç insan kurduğu bir düzenden değil, başkalarının kurduğu bir düzenden çıkıp gelir çoğu zaman. Yaşadığı özgürlüğün tadı başka. Çektiği zahmeti de hoş bulur. Ancak geç olmayanlarsa kendi düzeninden arayıp yoklayıp sınayıp kurduğu bir yaşamdan çıkar gelir. Dolayısıyla aranan, bulunan, istenen de başka başka. Sözünü kesmek için söylemiyorum. Dinliyorum. Konuşacağız ama yoldan yana bak, ilgini çeker. Neye, ne var diyerek vaktini harcamıyor. Büyükelçinin karısını, öğretim üyesini, kıyıda uzun uzun dolaşan yaşlı kadını hemen seçiyor. Bana bir göz atıyor. Ne olduğunu bilmediğimiz bir şey umar gibiyiz. Birkaç adım atıyorlar. Bir anda ne umduğumuzu da anlıyoruz, umduğumuzun gerçekleştiğini de. Suriçi'nin birbirinden uzak, üç noktasında üç adam seçtim. İncirin altında ayakta dururken. Ne düşündükleri ya da tasarladıkları bilebileceğim şey değil. Gördüğüm, büklümler çizerek de olsa kumulların içinde yarı yarıya gömük duran geniş kemer yapıya doğru gittikleri, oraya ulaşmak üzereyken de patlayan balonlar gibi gözden itiverdikleri. Yok oldular, bir daha da görünmediler, kumulların herhangi bir yerinde. Batıdan gelenini bir ara mayosunu çıkarıp denize girene benzettim ama bilmem. Güneş iyice alçaldığında denizden çıkıp kurulandım. Yaşlı Alman kadın kumsalın doğu ucundan bu yana geliyordu. O yana gittiğini görmemiştim. Küçük avcı motosikletine bindi. Kumları savura sıçrata doğuya doğru uzaklaştı. Biz giyinmiştik artık. Kumsalda tek kişi bile yoktu. Sabahçı köpek olanca hızıyla koşarak yanımıza geldi. Bir süre oynadık onunla. Yıldırayıp kaçışlarına, dönüşlerine uyduk. Sonra ağzında bir mısır koçanı çılgın koşusunu sürdürdü batıya doğru, gözden gitti. Biraz sonra da kopardığı ipini sürükleyen bir inek duvarın üstünden kumsala atladı. Kumları koklaya koklaya bize arkadaşlık etti. Biz yola çıktık. İnek kumsalı kesen kayalığın oraya doğru yürüdü. Sık sık döndüm, baktım arkama uzaklaşırken. Gördüğüm kadarıyla kumsala dönmedi. Deniz 10 metre... Yukarıdan bakan bu kahvede, bu saatte bizden başkası yoktu. Hanımlar gelip hemen arkamdaki masaya oturuyorlar. Eren fısıldıyor. Gölgeliğin iyisi doldu. Başkası gelirse açıkta kalır. Duraksıyor. Tuhaf, ilk kez görüyoruz onları bir arada. Gölgelikte, otururken. Üçü de neredeyse aynı yaşta görünüyor şimdi. Eğiliyorum. İkisi de artık genç olmayanlardan. Ama üçüncüsü, üçüncü kesimde yaşlılar kesiminde. Yaşlılar gençlere biraz daha yakındır belki. Yanılıyor muyum? Haklısın sanırım. Başkasının bize kurduğu düzeni bir vakitler ne kadar yadırgadıysak, bir yaştan sonra kendimize kurmuş olduğumuz düzeni de bir o kadar aykırı bulmaya başlarız galiba. İşin tuhafı o düzenin rahatlığıdır bizi tedirgin eden.